Özel Bir Armağan 2. kasetin A yüzü sayfa 31'den devam. Her zaman acı dolu ama o bundan çok hoşlanıyor. Babam öldüğü halde kendisi yaşadığı için suçluluk duygusu içinde çırpınıp duruyor. Bırakalım çırpınsın, belki böyle mutlu oluyordur. Ben bunu yapmasına izin veremem diye ısrar etti Cen. Onu yeniden hayata sen döndüremezsin Cen. Kendisi dönmek istemeli ama istemiyor. Bunu kabul et. Hayatında ilk kez yaşamının kontrolü kendi ellerinde ve böyle yaşamak istiyor olabilir. En azından şimdi ne yapması gerektiğini söyleyen babam yok. Babamdan sanki bir canavarmış gibi söz ediyorsun diye sızlandı Cen. Bazen öyleydi bana karşı. Her zamanki gibi iki kardeş birbirleriyle uyuşamamışlardı. Noel'den bir hafta önce Paul ve Jen'e Julie'de verilecek Noel partisi için davetiye getirmişti. Bu yıl Jen'in gidecek hali yoktu. Paul hala doktora gitmemekte direniyordu ve Jen çok gergindi. Üstelik annesi için de çok endişeleniyordu. Ama Paul eğer partiye uğramazlarsa babasının güceneceğini söylüyordu. Parti gününün sabahında Jen, "Neden bensiz gitmiyorsun?" dedi. Can'ı gitmek istemiyordu. Anneme öğleden sonrası için onu ziyarete gideceğime söz verdim ve sanırım bu ziyaret sonrasında kendimi daha da kötü hissedeceğim. Annesi yaşamdan ölüme doğru sürekli bir düşüş içindeydi. Elinden bir şey gelmeksizin onu sadece seyretmek Can'ı deli ediyordu. Paul işe gitmek üzere tam kapıdan çıkarken laf olsun diye, "Neden anneni de getirmiyorsun?" diye sordu. Jen irkilerek ona baktı. "Bir yıl boyunca anlattığım hiçbir şeyi dinlemedin mi? Annem bunalım geçiriyor, kilo kaybediyor ve kimseyle görüşmüyor. Orada öylece oturup ölmeyi bekliyor. Onun babanın çılgın partilerinden birine geleceğini gerçekten düşünebiliyor musun? Sen rüya görüyorsun." "Belki ona iyi gelir, en azından bir kere sor," dedi Paul gülümseyerek. Jen'in içinden onun kafasına bir şey fırlatmak geldi. İşin ciddiyetini bir türlü anlayamamıştı. "Sen annemi tanımıyorsun." "E bir kere sor." Ona bütün giysilerini çıkarıp Bel Air'de çırılçıplak koşmasını da söyleyeyim bari, tanrım. Hiç değilse komşular mutlu olurlar. Bunalımda olsa da hala güzel bir kadındı. Paul'ün ona bir sonraki filmde rol alıp almayacağını sormak gibi çılgınca bir fikri bile vardı. Ama Jen'e bu konuda ne düşündüğünü sormaya korktu. Ne diyeceğini daha şimdiden biliyordu. Her neyse, ona eğer gelirse babamın zevkten 4 kişi olacağını söyle. Mağazanın saygınlığın artar diye karısına takıldı ve ona öptü. Jen tüm kızgınlığına rağmen buna izin verdi. Paul'ün doktora gitmemesi onu derinden yaralıyordu ve artık bir çocuk sahibi olamayacaklarını düşünmeye başlamıştı. Bazı bakımlardan neredeyse annesi kadar bunalımdaydı ama belli etmiyordu. Oysa çoğu zaman kendini annesi gibi çok kötü hissediyordu. Öğleden sonra Amanda'yı gördüğünde Jen'in yüreği paramparça oldu. Zayıf, yorgun ve solgundu. Sanki yaşamak için hiçbir amacı kalmamış gibiydi. Amanda daha 50'sinde olmasına rağmen hayatın kendisi için sona erdiği duygusuna kapılmıştı. Jen her şeyi denedi, düşünebildiği her şeyi önerdi, kandırmaya çalıştı, yalvardı, tehdit etti. Ona kısa zamanda kendini toparlamazsa Louis'le gelip onunla kalacaklarını ve eğer mecbur kalırlarsa onu evden sürükleyerek çıkaracaklarını söyledi. "Siz kızlar benim için endişelenmek yerine zamanınızı daha iyi şeylerle geçirin. Paul'ün yeni filmi nasıl gidiyor?" Her zaman konuyu değiştirip sohbeti başka yöne çekiyordu. Fakat akşamüstüne doğru Jen o kadar çok sıkılmıştı ki annesine kızdı ve bunu ona da söyledi. "Beni çok kızdırıyorsun. Şükretmen için her şeye sahipsin. İyi bir hayatın, güzel bir evin, seni seven 2 kızın var ve senin yaptığın tek şey burada oturup kendine acımak ve babam için ağlamak. Bizi hiç sevmiyor musun anne? Bir kerecik olsun kendinden başka birini düşünemez misin? Bizim ne kadar üzüldüğümüzü görmüyor musun? Artık senin bu halinden başka bir şey düşünemez oldum. Bir de asla çocuk sahibi olamayacağım korkusunu yaşıyorum ve hiç istemediği halde birden ağlamaya başladı. Annesi onu kollarının arasına alıp öylesine acı ve endişeye neden olduğu için özür diledi. İkisi birlikte ağlıyorlardı. Fakat sanki Cen'in söyledikleri bir tür terapi olmuştu ve annesi biraz daha iyi gibi görünüyordu. Artık makyaj da yapmıyorsun anne, güzel giyinmiyorsun ve saçların berbat. Ona dürüstçe davranmak iyi bir duyguydu ve bir an Amanda gözyaşları arasından güldü. Ne halde olduğunu görmek için aynaya baktı ve orada gördüğü şey pek iç açıcı değildi. İkisi de aynada hüzünlü, solgun, bakımsız ama gerçek güzel olduğu belli bir kadın görüyorlardı. Cem birden Paul'ün taktiğini denemeye karar verdi. Annesine o akşam Jack'in Juliet'e verdiği partiden söz etti. Oraya gitmek mi? Mağazaya. Jen'in tahmin ettiği gibi Amanda bu teklif karşısında dehşete düştü. Bu çok saçma. Senin bir yıldır kendine yaptıkların da öyle. Haydi anne, bunu benim için yap. Tanıdığın kimse olmaz. Üstüne bir elbise geçir, biraz makyaj yap ve birlikte gidelim. Bu Paul'u çok mutlu eder. Bir akşam ikinizle beraber yemeğe çıkarım. Bundan Paul hoşlanacaktır. Sizi Spago'ya götürürüm. Ben şimdi gelmeni istiyorum. Uzun kalmak zorunda değilsin. 5 dakika biraz gayret et benim için. Lou için, babam için. O seni böyle görmek istemezdi. Ben buna gerçekten inanıyorum. Onun yüzüne bakarken nefesini tuttu. Annesinin gelmeyeceğinden kesinlikle emindi. Ama Amanda kararsız bakışlarla ona bakarak uzun bir süre kımıldamaksızın durdu. Sahiden baban bunu yapmamı ister miydi? Öyle mi düşünüyorsun? Jen yavaşça başını salladı. Bunun onun için hala bu kadar önemli olması şaşırtıcı bir şeydi. Öyle düşünüyorum anne. Bu bir yalandı ama annesinin buna inanmasını istiyordu. Amanda topukların üzerinde dönüp yatak odasına doğru yöneldi. Jen şaşkınlık içinde annesini takip ediyordu. Ona ne yaptığını sormaya cesaret edemedi. Amanda giyinme odasına girdi. Jen elbise hışırtıları duyabiliyordu. Amanda'nın elinde iç karartıcı siyah bir elbiseyle dönmesi tam 5 dakika sürdü. Buna ne dersin diye sordu. Jen annesinin bunu yaptığına inanamıyor ve fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyordu. Sonunda ona ulaşabilmiş, evinden ve kocasının mezarından çıkaracak dinamiti ateşlemeyi başarmıştı. Bu hayret verici bir şeydi. Biraz fazla ciddi olduğunu düşünüyorum. Sence de öyle değil mi? Cesaretini kırmaktan korkarak annesinin peşinden giyim odasına gitti. Bu nasıl diyerek annesinin çok sevdiğini bildiği mor bir elbiseyi işaret etti. Babası da bu elbiseyi çok severdi. Amanda daha Jen onu gösterir göstermez itiraz etti. Onun yerine denizci mavisi güzel bir yünlü elbise seçti. Bu elbise her zaman ona biraz dar gelirdi ama şimdi vücudunu çok güzel sarmıştı ve daha genç görünüyordu. Aynanın önünde elbiseyi denerken yine bir zamanların ünlü film yıldızı kadar güzel ve alımlıydı. Ayağına aynı renkte yüksek topuklu ayakkabılar giydi ve safir küpeler taktı. Saçlarını tarayıp onun simgesi haline gelmiş olan dümdüz topuzuyla arkasına topladı ve Jen'in bile fark edemeyeceği kadar hafif bir makyaj yaptı. Biraz daha boyansın anne, ne dersin? Amanda dikkatle kendini inceledi. Belki çok az daha. Fahişeye benzemek istemiyorum. Bence bunun için çok uğraşman gerek ve o kadar vaktimiz yok dedi Jen. Annesine bakıp keyifle gülümsedi. Görünüşü muhteşemdi. Tıpkı hayat boyunca tanıdığı ve sevdiği o kadın son bir yıldır kocasının yasını tutan o korkuluktan eser kalmamıştı. Amanda heyecanla, nasıl buluyorsun, kendime benzemiş miyim yoksa eskisi gibi miskinin teki miyim derken gözlerinden yaşlar parıldıyordu. Sen kendine benziyorsun anneciğim derken Jen'in de gözlerinde yaşlar vardı. Sonunda onun ikna olmasını sağlayan kader tanrıçalarına şükrediyordu. Oh tanrım, seni çok seviyorum diyerek annesine sarıldı. Amanda zarif bir şekilde mendiliyle burnunu sildi. Deneyimli elleriyle rujunu tazeledi ve gerekli birkaç şeyi denizci mavisi çantasına yerleştirdi. Hayranlıkla kızına baktı. Jen'in üzerinde çok sevdiği ve her Noel'de giydiği kırmızı yünlü elbisesi vardı. Biri maviler, biri kırmızılar içinde yan yana dururlarken neredeyse iki kız kardeş gibi görünüyorlardı. Ön kapıya doğru yürürlerken Amanda, "Sen iyi bir kızsın Jen ve seni seviyorum," diye fısıldadı. Jen'in onu kandırmasına nasıl izin verdiğini hala şaşıyordu. Ama şu anda bunu yapmaya kararlıydı. "Orada fazla kalmayız değil mi?" diye sorarken holdeki dolaptan bir vizon manto aldı, biraz sinirliydi. Bu kürkü kocasının cenazesinden beri giymemişti. Fakat şimdi bunları düşünmeyecekti. Bunu kızı için yapıyordu. 5 dakikadan fazla kalmak istemiyorum. "İstediğin zaman seni eve getireceğim anne, söz veriyorum." "Tamam o zaman," dedi Amanda. Jen'i takip ederek ön kapıdan çıkarken inanılmaz derece genç ve narin görünüyordu. Bir an duraksadı. Sanki orada olmayan birine hoşça kal demek istercesine omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Sonra kapıyı arkasından yavaşça kapattı. 3. bölüm. Mağazadaki parti hazırlıkları sabahın erken saatlerinden beri devam ediyordu. Kapı üstleri ve bütün vitrinler çiçeklerle bezenmişti. Mağazayı saat tam 4'te kapattılar. Jack gümüş simlerle süslenmiş görkemli Noel ağacını görünce çok memnun oldu. "Artık bunların politik olarak doğru olmadığını biliyorum ama onları çok seviyorum ve bu bir harika." Etrafa bakarken mağazanın ışıl ışıl olduğunu görebiliyordu. 3 yere bar kurulmuştu ve Fransız şampanyaları mutfakta soğuyordu. Parti atmosferine canlılık getirmeleri için 4 müzisyen kiralanmıştı. Ama yapacakları müzik dans etmek için değildi. Çünkü 200 kişinin gelmesi bekleniyordu. Bu sadece en iyi müşterileri ve Jack'in geleceklerinden emin olduğu bir liste dolusu ünlü kişi için verilen çok özel partilerden biriydi. Genellikle partilere katılmaktan hoşlanmayan ünlüler Jack'in partilerine daima gelirlerdi. Onu herkes sever ve onun Julie'deki partilerine katılmaya bayılırlardı. Bu parti için Jack yeni bir Armani elbise almıştı. Üstünü değişmeye gitmeden önce son bir kez daha etrafına bakınarak "Sen nasıl buluyorsun Glady?" diye sordu. "Bana güzel görünüyor Jack. Gerçekten çok güzel," dedi. Glady tüm ayrıntıları hayranlıkla seyrediyordu. Jack'in partilerine bayılıyordu. Her zaman muhteşem olurlardı. "Benim yerime etrafa göz kulak ol. Yukarı çıkıp üstümü değiştireceğim," dedi ve asansöre girip ortadan kayboldu. 20 dakika sonra Go'nun kapağından fırlamış gibi göründü. Elbisesi koyu lacivert olmasına rağmen ağır bir havası yoktu ve onu giyiş tarzıyla erkek modellere benzemişti. Merdivenlerden inerken Glady alçak sesle "Çok yakışıklısın, müthiş görünüyorsun. Bu gece bir randevun var mı?" diye merakla sordu. Son yıldız adayıyla ilişkisini birkaç hafta önce bitirmişti ve son zamanlarda çok tanınmış bir modelle iş pişirdiğini biliyordu. Jack gülerek "En az bir düzine. Ne yazık ki star bu sabah Paris'e gitti. Ama bana kız kardeşini davet ettirdi." "Ne cömertlik ve yani aptallık," dedi Glady sırıtarak. Jack hayatından memnun ve bir sorumluluktan kurtulmuş olmanın rahatlığıyla gülümseyerek "Galiba Paris'te bir arkadaşı var," dedi. İlk konuklar kapıdan girmeye başlarken Glady kendine bir kadeh şampanya doldurdu. "Bu akşam çocuklar geliyorlar mı?" diye sordu. Aynı anda Elizabeth Taylor, Michael Jackson'la birlikte içeri girdi. Barbara Streisand ve bir arkadaşı da tam onların arkasındaydılar. "Gelmeye çalışacaklarını söylediler," diyerek Jack konuklarını karşılamaya gitti. Yarım saat sonra yer yerinden oynuyordu. Müzik partiye bir festival havası vermişti. Gelip giden ünlülerin resimlerini çeken fotoğrafçının içeri girmelerine Jack izin vermiyordu. Konuklarının basın ve kamera ordusu olmaksızın partinin tadını çıkarmasını istiyordu. Jen ve Amanda kapının önüne yanaştıklarında saat neredeyse 7 olmuştu. Jen arabayı Kahya'ya bırakıp Julie'ye girmek için annesine öncülük etti. Yol boyunca annesi birden paniğe kapılıp fikrini değiştirecek diye endişelenmişti ve Kapıda hemen üstlerine tullanan fotoğrafçılar az kalsın bunu başarıyorlardı. Fakat Jen olabildiğince çabuk davranıp onu mağazanın içine çekti. İçeri girdiklerinde Amanda nefessiz kalmış, biraz da afallamış gibi görünüyordu. Her tarafta tanıdığı yüzler vardı ve yıllar önce birlikte çalıştıkları artistlerden ikisi koşarak yanına gelip ona sarıldılar. Onu görmekten çok mutlu oldukları açıkça belliydi. Bunca zamandır neler yaptığını öğrenmek istiyorlardı. Onlara Matt'i anlattı ve ölümünden beri ilk kez dışarı çıktığını söyledi. Jen biraz uzaktan onu gururla seyrediyordu. Sonra görümcesine merhaba demek için Julie'nin yanına gitti. Salonun öbür ucunda eski bir arkadaşıyla konuşan Jack birden onları görünce şaşırdı. "Buna inanmıyorum," diye alçak sesle mırıldandı. Sonra arkadaşından özür dileyerek Jen'in yanına gitti. "Şaşkınlıktan donup kaldım desem kabalık mı etmiş olurum?" diye Amanda'ya bakarak fısıldadı. Jen gülerek aynı şekilde fısıldadı. "Benim kadar şaşırmış olamazsın. Bütün bir yıl boyunca onu evden çıkarmaya çabalıyordum. Babam öldüğünden beri ilk çıkışı ve belki de sinemadan ayrıldıktan sonra ilk kez böyle bir partiye geliyor." "Onur duydum," dedi Jack ve bunu söylerken samimiymiş gibi görünüyordu. Amanda'ya yakın bir yerde durup sabırla onun konuşmasının bitmesini bekledi ve sonra yanına gidip geldiği için teşekkür etti. Bundan sonra Julie asla eskisi gibi olmayacak diyerek gülümsedi. "Her zaman hak ettiğimizi düşündüğüm ama sensiz yakalayamadığım farklılığı sonunda bize bağışladın." Onun sözleriyle iğneler gibiydi. "Eminim ki seni gördükleri için çok mutlu olmuşlardır. Daha sık gelmek zorundasın. Alışverişe gelmek istediğin zaman senin için bir parti veririz." Jack'in keyfi yerindeydi ve Amanda yanlarından geçen garsondan bir kadeh şampanya almayı kabul etti. Bunu yaparken Jack ellerinin hafifçe titrediğini fark etti ama onun sinirli olduğunu gösteren başka hiçbir belirti yoktu. Her şeyiyle asildi ve eski film yıldız arkadaşlarının bazılarına hiç benzemiyordu. Hem güzel hem de alımlıydı. "İnanılmaz görünüyorsun Amanda," derken fazla ileri gitmediğini umuyordu ama nerede olursa olsun bu güzelliği fark etmemek imkansızdı. Böylesine bir kalabalığın içinde bile. Pullu pırıltılı elbiselerin ortasında iyi kesimli yün elbisesi ve safir küpeleri onu daha da göz alıcı yapıyordu. Jack kibarca son zamanlarda "Biraz daha iyisin değil mi?" diye sordu. Amanda bir an duraksadı, hüzünlü bir gülümsemeyle dürüstçe "Şöyle böyle oldukça zor bir yıldı, düşünüyorum da herhalde şans eseri hayatta kalabildim." Ve doğru söylüyordu. "Her şeyi bir kez ben de yaşadım," dedi Jack. Birden aklına Dory gelmişti. Amanda ona ikinci kez Dory'yi hatırlatıyordu. "Bu herhangi bir fiziki benzerlik değil, ortama bağlı bir şey, belki de sadece bir duyguydu." "Ben sizin hoşlandığınızı sanıyordum," dedi Amanda. Aklı karışmış gibiydi. Bu arada salonun her tarafında insanlar onu tanıyıp belli etmemeye çalışarak birbirlerine gösteriyorlardı. "Bak şurada Amanda Robbins. Hala film çekiyor mu? Yıllardır onu görmedim. Harika görünüyor. Acaba yüzünü mü gerdirdi, ne dersin? Hala çok muhteşem. Salonun İçi dedikoduyla çalkalanıyordu ama o hiç ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Soğukkanlı ve dengeliydi. "Jack, boşanmıştım," dedi sessizce ve ona anlattı. Koyu renk elbiseleriyle Amanda'nın yanında dururken sanki onun kavalyesiymiş gibi görünüyordu. "Ama 13 yıl önce çok yakın bir arkadaşımı kaybetmiştim. Senin geçirdiklerinle pek aynı değil ama çok yıpratıcıydı. O çok özel bir insandı." "Üzüldüm," dedi Amanda. Bir şeyi tutuşturmaya hazır, kor gibi gözleri onun gözleriyle karşılaşınca Jack adeta ürperdi. Sakin dış görünüşün ardında güçlü ve çok çekici bir kadın vardı. Isırap dolu bir yılın ardından sanki şimdi Matthew'la beraber olduğu zamandan daha canlı duruyormuş gibi geldi Jack'e. Fakat onunla daha çok konuşmak istemesine rağmen konuk listesiyle ilgili bir sorunu çözmesi için çağrıldı. Kapıda davet edilmemiş iki ünlü yıldız vardı. Jack güvenlik görevlilerine onları içeri almalarını söyledi. Sonra Glady tarafından başka bir tarafa sürüklendi. Bu arada Jane annesine bakmak için gelmişti. Nasıl gidiyor anne, iyi misin? İçinden henüz geçirmeye hazır olmamasını diliyordu. Burada olmanın ona iyi geleceğini düşünüyordu ve üstelik bu müthiş bir partiydi. Ben iyiyim tatlım, beni getirdiğin için teşekkür ederim. Buradaki bazı insanları yıllardır görmemiştim ve Jack çok nazikti. Bu son 3 yıldır onun hakkında söyledikleri için bir tür özür gibiydi. Ama bu kez Jack ona karşı eskisinden daha saygılı davranmıştı ve çok rahat bir insandı. İtiraf etmekten nefret ediyordu ama onu sevmişti. Paul ne zaman geliyor? Her an gelebilir umarım, toplantıdaydı. Kısa bir süre sonra Glady, Jane telefona çağrıldığını haber verdi. Arayan Paul'dü. Toplantı bitmek bilmemişti ama biter bitmez geleceğine söz verdi. Jen, burada kim var asla tahmin edemezsin, dedi. Mutlu bir yaramaz çocuk gibi ve onu dinlerken. Paul kahkahayla güldü. Haftalardan beri ilk kez Jen'in keyfi yerindeydi ve bu onu sevindirmişti. Son zamanlarda aralarındaki çekişme gitgide artan bir gerginliğe dönüşmüştü. Babamı iyi tanıdığım için bu herkes olabilir. Tom Cruise, Madonna, Jen gülerek daha iyisi dedi. Amanda Robbins. Yani sen gerçekten onu oraya götürdün mü? Aferin ufaklık, seninle gurur duyuyorum. Ne yapıyor? Buradaki hemen hemen herkesi tanıyor ve müthiş görünüyor. Saçını taradı, biraz makyaj yaptı ve sinirli değnekteymiş gibi eski film yıldızı geri dönüverdi. Keşke ona benzeseydim. Eğer annen o kadar güzel görünüyorsa babamı ondan uzak tut. Başımıza dert açılmasın. Sonra ne anne ne desem benimle bir daha konuşmazsınız. Böyle bir tehlike olduğunu sanmıyorum, dedi Jen gülerek. Ama baban anneme karşı çok nazikti. Burası tıklım tıklım dolu ve baban çok meşgul. Eminim yalnız kadınlarla meşguldür. Kadınlar onu canlı canlı yiyebilirler. Üstünü başını parçalayabilirler. Zavallı adam. Bazılarımız için hayat çok zor. İşte benim babam da böyle biri. Her neyse sevgilim, elimden geldiğince çabuk geleceğim. Oralarda ol, ofisten ayrılırken seni ararım. Yakında görüşürüz. Haftalardan beri yaptıkları en güzel karşılıklı konuşmaydı bu. Jen daha sonra annesine bakmaya gittiğinde onun yine Jack'le konuştuğunu gördü ve onları yalnız bırakmaya karar verdi. Sonunda dost olup birbirlerini çekiştirmekten vazgeçerlerse bu hiç de kötü bir şey olmazdı. Onlar konuşurlarken uzaktan bakan Jen annesinin gülümsediğini görebiliyordu ama Jack ciddi görünüyordu. O sırada Jack Amanda'ya mal satmak için Avrupa'ya yaptığı seyahatleri, Milano'yu hiç sevmediğini, genellikle Paris'i tercih ettiğini anlatıyordu. Ve birbirlerine Londra'daki deneyimlerinden söz ediyorlardı. İki eski arkadaş gibiydiler. Jen tanıdığı biriyle çene çalmak için uzaklaştı. Paul tekrar telefon ettiği zaman aradan 1 saat geçmişti. Fakat bu kez Paul'ün sesi sıkıntılıydı. Toplantı iyi gitmemiş, ofisten çıktığında ise arabasının çekilmiş olduğunu görmüştü. Partiye gelebilmek için taksi çağırmaktan başka çaresi yoktu ama Jen'in gelip onu almasını istiyordu. Karşılığında karısını yemeğe götüreceğine söz verdi. Jen telaşla, annem ne olacak, onu burada bırakamam, dedi. Babama söyle onu bir taksiye bindirsin. Hatta kapıda beklettiği bir iki limuzin de olabilir. Genellikle bir yere gitmek isteyen büyük yıldızlar için bulundurur. Bir kez sor. Peki, deneyeceğim. Ama eğer annem sinir krizi geçirirse seni ararım. onu eve götürmek zorunda kalabilirim. Yoksa 10 dakika sonra oradayım. Burada ol, dedi Paul sertçe. Çok kötü bir öğleden sonra geçirdim ve seni görmek istiyorum. Güzel, sakin bir akşam yemeği Jean'in kulağına çok hoş gelmişti ve Jack'in onu limuzinle veya taksiyle eve yollamasına, annesinin razı olması için içinden dua etmeye başladı. Onları salonun bir köşesinde bulduğunda hala sohbet ediyorlardı. Durumu onlara açıkladı. Annesi bir an panik olmuştu ama daha kızına bir şey söyleme fırsatı bulamadan Jack atıldı. Paul haklı. Dışarıda iki araba var. Annen ne zaman gitmek isterse bir tanesiyle yollarım. Ne dersin? Derken kızı tarafından terk edilmenin şaşkınlığını yaşayan Amanda'ya döndü. Aslında o da kızına yük olmak istemiyordu. Ben iyi ama bunu yapmak zorunda değilsin Jack. Bir taksiye binerim. Buradan Bel Air 2 adımlık yer. Taksi çağırırım. Hadi, dedi Jack sakin sakin ama kesin bir ifadeyle. Limuzinle gideceksin. Bu saatte taksiyle dolaşmamalısın. Amanda onun bu kararlılığına ve inceliğine gülerek limuzinle gitmeyi kabul etti. Aslında gitmek için vızıldanmaya başlamıştı bile ama Jack düş kırıklığına uğramış gibi bakınca utandı ve biraz daha kalmaya razı oldu. Doğrusu çok da iyi vakit geçiriyordu. Matthew partiden hep nefret ederdi ve hemen hemen hiçbirine gitmezlerdi. Jen annesini öperek veda etti ve arabasını bulmaya gitti. Jack gözünü Amanda'dan ayırmıyor, sürekli bir şey isteyip istemediğini soruyordu. Onu arkadaşlarıyla tanıştırdı ve Amanda partide kendini alabildiğine rahat hissediyordu. Partiden ayrılmak için en sona kalanlardan biri olduğunu fark edince şok olmuştu. Saat 8:30'du. Ne utanç verici bir şey. Benden kurtulmak için tekmeyle kapının dışına atmak zorunda kalacaksın, dedi özür dilercesine. Tokalaşmak için elini uzattığında Jack onu evine limuzinle kendisi götürmekte ısrar etti. Aptallık etme Amanda, benim için sorun değil. Biz bir aileyiz, üstelik bunca yıldan sonra biraz çene çalmak çok hoş bir şey. Bunu yapmaktan mutlu olacağım. Eve yalnız gitmesine izin vermesi için onu ikna etmek mümkün değildi. Gitmeden önce Jack, Glady'ye gereken bütün talimatları verdi. Parti bitmiş, beraber yemeğe gitmeye söz verdiği arkadaşları onsuz ayrılmışlardı. Arkadaşlarına belki daha sonra arabalarına katılabileceğini ama acil bir durum çıktığı halde gelemeyeceğini söylemişti. Başka hiçbir sözü yoktu. Arabaya binip Rodeo Drive'e doğru yol alırlarken Jack nazik bir tavırla Amanda'ya bir yerde durup hamburger veya salata yemek isteyip istemediğini sordu. Bu çocukları hakkında konuşmak için iyi bir fırsattı. Amanda eve gitmesi gerektiğini düşünerek tereddüt ediyordu ama hesap vermesi gereken kimse yoktu ki ve biraz acıkmıştı. Jack onu iyi bir yönden vurmuştu. Son zamanlarda Amanda, Jen ve Paul için endişeleniyordu. İkisinin arkasındaki gerginliği acaba Jack de fark etmiş miydi? Belki de bu yüzden birlikte yemek yemelerini istiyordu. Öyle olduğunu düşünerek bunun iyi bir fikir olduğuna karar verip teklifi kabul etti. Jack şoföre onları North Robertson'daki IVY'ye gideceklerini söyledi. Jack'i çok iyi tanıdıklarından onlara sakin bir köşede masa verdiler. George Christie de bir grup arkadaşıyla oradaydı ve Jack'i görünce el salladı. Sonra onun Amanda Robinson'la birlikte olduğunu fark edince gözleri fal taşı gibi açıldı. Makarna ve salata sipariş ettiler. Jack rahat bir şekilde sohbete başladı. Mağazadaki gibi yine çeşitli konulardan, resimden, sanattan, edebiyattan ve tiyatrodan söz ediyordu. İkinci kasetin A yüzü sonu sayfa 45.